Ayrım 34, Hakikat Meydanı, Christian Jacques, sayfa 411, 67. bölüm. Huzur içinde uyan ey tanrısal güç diye yalvardı Panep, hafif bir ışığın aydınlattığı tapınağın sessizliğinde. Tanrıça Maat'ın heykelciğini çıkardı, yeni bir yaratılışın şafağında lonca ile tanrısal evren arasındaki anlaşmayı yenilemek için heykelciye kokular sürdü, süsledi ve yiyecekler sundu. Bilgelik cümlelerini söyledikten sonra Maat'ı loncanın ışık taşından yaptığı bir dirseklik altın Maat heykelciğine doğru kaldırdı. Hala biraz önce yaşadıklarının etkisi altında ayak izlerini tümüyle sildi, sonra da azizlerin azizinin kapısını kapadı. Göz kamaştırıcı güneş doğu dağından doğuyordu ve ışığın tatlı tebessümü de ışıltılıydı. ''Hiç alışamayacağım.'' dedi Panep binadan çıkarlarken. ''Bir insan Maat'la karşılaşıp da nasıl hemen yok olmaz?'' ''Tanrıçayla düşüncede birleşen senin ustabaşılığın.'' diye açıkladı bilge kadın. ''Maat'ın dünya üzerindeki varlığını rahatlatalım. Dünyayı daha yaşanır kılalım.'' Birazdan köy tümüyle boşalacak. Herkes Panep'in verdiği bir günlük izinden yararlanarak zanaatkarların koruyucusu Pitah bayramından önce eksiklerini tamamlamaya gidecekti. Karısı renkli olduğu kadar da kalabalık pazarda kumaşlara bakarken hain de haplarını saklayacak kadar ustaca makyaj yapılmış yüzünü ağır ve kaba bir peruğun altında gizleyen satıcı kadının otlarıyla ilgilenir gibi yapıyordu. ''Şifreli mesajınızı aldım.'' diye mırıldandı hain. ''İlerledin mi?'' diye sordu Serketa. ''Işık taşını nereye sakladıklarını biliyorum ama oraya ulaşmak çok güç. Ben de gereksiz tehlikeye atılmak istemiyorum.'' ''Davranışlarını değiştirme. Kısa süre sonra sana çok daha iyi yardım edeceğiz.''
''Neler tasarladınız?''
''Görürsün, şimdilik bir derdimiz var.''
''Benim de mi ilgili?'' diye tasalandı hain.
''Hayır, endişelenme. Ama bu dertten kurtulabilmek için sadece senin bulabileceğin bir bilgiye ihtiyacımız var.''
Hain Serketa'yı memnun etti.
Firuze sedefli bir deniz kabuğunun içinde karıştırdı, farı yüzüne sürmüş, saçlarına da iğneler ve ince dişli tahta bir tarak tutturup Panev'in Karnak Tapınağı laboratuvarından aldığı parfümü sürünmüştü. Söz konusu parfüm, Firuze'yi daha da çekici yapan, 50 günlük bir çalışma sonucunda elde edilen bir üründü. Dipnot: son dönemlerde yapılan araştırmalar, Mısırlı parfüm uzmanlarının olağanüstü bir seviyeye ulaştıklarını göstermektedir. Geriye sadece Hator rahibelerinin kırmızı elbisesini giymek, boynuna akikten yapılma nar biçimi pandan tifli gerdanlığını takmak kalmıştı. Evinden çıkıp tapınağa gitmek üzere ana yola girdiğinde en kıskanç kadınlar bile hayranlıklarını gizleyemedi. 47 yaşında bile göz kamaştırıcı bir güzelliği vardı Firuze'nin. Tapınağa en son giren kızıl saçlı muhteşem kadın değildi. Halat kasanın karısı, askısının azizliğine uğramış, bir koşu eve gidip elbise değiştirmek zorunda kalmıştı. Araştırmacı İpu ile lekesiz Uabet kutlamaları düzenlemekle görevlendirildi diye açıkladı ustabaşı. Her zaman olduğu gibi Pitah'a saygıyla başlayacak kutlamaların çeşitli aşamalarını anlatırlar size. Aslan Userha Tanrı'nın etkileyici heykelinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Beyaz bir elbise giymiş Pitah'ın bir elinde istikrar sütunu, ötekinde de güç asası vardı. Zanaatkarlar hep bir ağızdan yaratılış ahengi için bir ilahi okudular, sonra da Hator rahibeleri orkestrasının konserini dinlediler. Lirlerin, flütlerin ve harpların sesi ahenk içinde birleşti. ''Kutlamalar güzel başladı.'' dedi Somurkan Karo. ''Ama hepimiz Tuti'nin adına endişeleniyoruz. Nübya'dan çoktan dönmüş olması gerekmiyor muydu?''
''Yapacağı işlerin çokluğunu düşününce endişelenecek bir şey olmadığı anlaşılıyor. Hem Sobek'in de onunla birlikte gittiğini unutma.''
Zanaatkarlar rahatladı. Heyecanla ilk şölenin hazırlıklarına başladılar. Gece olurken alarm işareti veren çirkin hayvan oldu. Hemen peşinden de kapkara birileri köye yaklaşıyordu. ''Git bir bak, ne yap?'' dedi ustabaşı.
Büyük eserin tamamlanmasının kutlandığı gün sonu ayini henüz bitmişti ve loncada büyük bir sükunet hüküm sürüyordu. Güçlü Naat ana kapıya koştu. Birkaç dakika sonra yüzü keyifli geri geldi. Tuti geldi. Sobek'in bürosunda seni bekliyor. Panep bilge kadın ile mezar katibini de götürdü. Emin olmamızı söylemiştin diye hatırlattı kuyumcu. Kanıtlarla döndük. Madenciler başlangıçta pek konuksever davranmadı ama ben hakikat meydanından geldiğimizi söyler söylemez tutumları değişti. Külçeleri denetledim, Sobek'le denetçileri sorguladı. Her şey düzenli olması gerektiği gibiydi.
O zaman taşıyıcılarla ilgilendiniz.
Nübya valisinin emrinde çalışan askerler komutanları her türlü sahtekarlığı reddediyor. Maat önünde yemin edip ifade vermek için bizimle gelmekte ısrar etti. Eğer konuşmak istiyorsan ikinci tabyada bekliyor.
Kaz ile köpek yanılmamışlardı anlaşılan. Yabancı bir koku duymuşlardı gerçekten. Yükünü kime teslim etmiş?
Bizzat General Mehiye dedi Sobek. Burada şaşırtıcı bir ayrıntı var. Külçeleri doğruca Karnak'a temsil edeceğine batı yakasında bir depoya aldırmış Mehi. Bir nöbetçinin ifadesine göre de Mehi'yi merkez laboratuvarı yöneticisi Dakter'le birlikte görmüşler.
Dakter, o parlak kimyager.
Sonuç apaçık diye kestirip attı Tuti. General işbirlikçisi Dakter'den sahte bir gümüş külçesi yapmasını istedi. Sonra da birlikte külçeleri değiştirdiler.
Bunun anlamı da Mehi'nin karanlık işlerini karşılamak için bu gümüş külçesine ihtiyacı olduğu dedi Panep.
Bana kalırsa bu iş epey zamandır sürüyor dedi Şef Sobek. General Teb üzerindeki hakimiyetini yitirmemek için vicdanları satın alan bir hırsız, bir rüşvetçi.
Elimizde maalesef somut delil yok.
Bunlar yetmez mi? Ayrıntılı bir rapor yazdım, topladığım ifadeleri de ekledim.
Bütün belirtiler Mehi'yi gösteriyor dedi mezar katibi. Ustabaşını gözden düşürmek için yaptığı son girişimi de unutmayalım.
Kuşkularımızı da unutmayalım dedi Sobek öfkeyle. O hırsız aynı zamanda bir katil de olamaz mı? Mahkemenin karşısına dikip itiraf ettirmeli. Mehi ayrıcalıklarını kaybedip yargıçların karşısında durduğunda gerçek kişiliği ortaya çıkacaktır. Alçak kişiliği.
Bulunduğu makamı göz önünde bulundurursak diye araya girdi Kenhir. Generali tutuklama emri verebilecek tek kişi var. O da Firavun kraliçe Tausert.
Yarın sabah saraya gideceğim dedi Panep. Ona bulduklarımızı anlatacağım. Yatakta da olsa gereken kararı alacaktır.
Yıllardan beri belki de ilk kez hayattan zevk aldığını hissetti Sobek. General Mehi nihayet zarar veremeyecekti. Hakikat meydanı ustabaşısı ısrarcılığı ve inandırıcılığı sayesinde hemen hemen tüm engelleri aşmayı başarmıştı. Sırada son bir engel vardı artık. Tausert'in odasına girilmesini yasaklayan saray başhekimi.
Kraliçeyi iletmek zorunda olduğum haber son derece önemli dedi Panep hekime.
Sizi kabul edemez.
Teb'in güvenliğinden söz ediyorum diye ısrar etti ustabaşı. Bırakın da onunla konuşayım doktor. Yoksa felaketten sorumlu olursunuz.
Size yardım etmem mümkün değil diye sızlandı hekim.
Neden?
Çünkü Haşmet mehapları komada ve bir daha uyanmayacak.
68. bölüm.
Size bir mektup var dedi Güçlü Niyut. Taze süt, kurutulmuş balık ve sıcak ekmekten oluşan güçlendirici kahvaltısını silip süpürmeye çalışan Kenhir'e.
Oku bakalım.
Okunanı dinledikçe soluğu tıkanacak gibi oldu mezar katibinin.
Git Panev'i çağır.
İnanılmaz belge ustabaşında da aynı şaşkınlığı yarattı.
Bu bir tahrik diyebildi sonunda.
Peki ama ya gerçekse? Böylesi durumlarda sonuçtan korkup ötenler hep görülür.
Ne önerirsiniz Kenhir?
En basit çözümü, belki de sonunda hayatımızı kimin kararttığını da öğreniriz. Hesaplara eğilmiş Trambel'in deposuna giren Serkiyata gerçekten de tanınmayacak bir haldeydi. Hakikat meydanındaki hain kopyalarını çıkardı, her birini tek ve orijinal diye sattığı modeller göndermeyi kestiğinden beri Trambel'in cirosu gözle görülür biçimde düşmüştü. Oysa Trambel'in tek tanrısı bir ananın bebeğinin ağırlık eğrisini izlediği türden bir dikkatle izlediği cirosuydu.
müşterilerinin sayısına, onları kandırmakta gösterdiği ustalığa rağmen işleri istediği gibi gitmiyordu bir türlü. Bir muhasebeciydi o, marangoz değil. Bu yüzden yaptığı tüm denemeler başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bu yüzden mali durumunu bir an önce düzeltmesi gerektiğini düşündü. General Mehi ile karısına şantaj yapmak, en mahrem bilgileri açıklamakla tehdit etmek fikri de bu karardan doğmuştu.
Sabırsızlanmaya başlamıştım. Bayan Serketa, beni büyük projelerden birine dahil etmeyi düşünüp düşünmediğinizi merak ediyorum. Hem de en büyük projeye dostum.
Trumbel muhasebe papirüsünü dürdü. Ciddi misiniz?
Olabildiğim kadar ciddiyim. Kader bizi müttefik olmaya zorladığına göre neden güçlerimizi birleştirmeyelim?
Neymiş sözünü ettiğiniz proje?
Anlattığım zaman artık geri adım atamazsın. İçimizde art niyet olmadan birlikte hareket etmek zorunda kalacağız. Kabul ediyor musun?
Konuşun Bayan Serketa.
Uzun araştırmalardan sonra sonunda 1. Amenofis'in mezarının yerini belirledik. Orasını soyacağız.
İyi ama Krallar Vadisi'ne nasıl gireceksiniz?
Serkiyeta'nın tebessümü aşağılar gibiydi. Zanaatkarların kurnazlığı, paha biçilmez hazineler dolu o mezarın yasak vadide bulunduğu söylentisini yaymaktı. Oysa şimdi bunun gerçek olmadığını biliyoruz.
Mezarın yerini biliyor musunuz?
Yarın gece Amenofis'in mezarındaki hazineyi alacağız. Eğer istiyorsan sen de katılırsın.
Çok daha fazlasını istiyorum. Soygunun bütün ayrıntılarını ve bu soygunu kendi bulacağım adamlarla gerçekleştirmeyi.
Serketa kuşkulu görünüyordu. Mehi'yi ikna etmekte çok zorlanacağım.
Koşullarım böyle. Bunlar değişmez koşullar. Mezar nerede?
Güneş batımından sonra Tot Tepesi'nin eteğinde buluşacağız. Sana planı verecek ve ganimeti paylaşmak için orada bekleyeceğim.
Tamam ama yalnız gelin.
Yanında en az kendi kadar istekli 3 eski işçisiyle çevreyi kolaçan etti sahtekar mobilyacı. Her türlü bakıştan uzak bu bölge böylesine önemli bir mezarı saklamak için uygun bir yer olarak görünüyordu. Üstelik gözcü Serketa'nın yalnız geldiğini de bildirmişti.
''Plan yanınızda mı?'' diye sordu Trumbel gergin bir sesle.
''İşte.'' Kalın bir iple bağlı deri bir kese uzattı. Tüccar ipi zorlukla çözüp kesenin içinden bir papirüs çıkardı. Ay ışığına tuttu.
''Mezar fazla uzak değil.''
Batıya doğru ikinci tepenin hemen ardında.
Kapıya varabilmek için gerekli malzemeniz var mı?
Tabii var, güçlük çekmeyeceğiz. Çabuk olun.
4 hırsız inanılmaz bir ganimet bulacaklarından, yaptıklarının cezasız kalacağından emin hızlı adımlarla hedeflerine doğru yürüdü. Trumbel şimdiden ganimetin büyük bölümünü kendine ayırmaya kararlıydı.
Çete gözden kaybolur kaybolmaz Mehi'nin karısı oradan uzaklaştı. Trumbel gerçekten de Mehi'yi suçlayıcı bir ihbar mektubu yazmıştı. Ama bu mektubu vezir yardımcısına, Mehi'nin en büyük destekçisine göndermekle büyük bir hata yapmıştı. Yüksek memur mektubu önemli bir para karşılığında yok etmekte sakınca görmemişti tabii. Şimdi ise Trumbel artık bir tehlike değil, generali Lonca ile karşı karşıya getiren savaşta yararlı bir piyon durumundaydı.
Burası diye fısıldadı Trumbel, kazmaya başlayalım.
Kazmalar toprağı yardı, 4 adam kısa süre sonra bir dizi basamakla karşılaştı. Mobilya tüccarının hayretten fal taşı gibi açılmış gözlerinin önünde mühürlü bir kapı.
Zengin olduk çocuklar!
Trumbel mührü kırmak için kazmasını kaldırmıştı ki Sobek'in kalın sesi kolunu havada dondurdu. Öteki hırsızları oldukları yere mıhladı.
''Mezara saldırırken suçüstü yakalandınız.'' dedi Nübiyeli polis. ''Sakın kaçmaya kalkışmayın, adamlarım sizi delik deşik eder.''
Hepsi böylesine ağır bir suçun ölümle cezalandırılacağını, hiçbir yargıcın hoşgörü göstermeyeceğini biliyordu. Hırsızlardan biri çöle doğru koşarak kaçmayı denedi. Gırtlağına bir ok saplandı, yere devrildiğinde ölmüştü.
''Sizler sakin olun, yoksa aynı kaderi paylaşırsınız.''
Demek Kenhir'e gönderilen ve altında Trumbel'in işçilerinden birinin imzası bulunan mektup palavra değildi. Mezar katibi tarafından görevlendirilen ve hırsızları suçüstü yakalamayı planlayan Sobek ellerini ovuşturuyordu.
Ben Tranbel'im, dürüstlüğüm herkes bilir. Sakın bana dokunmayın.
Korkmak için biraz geç kaldın aslanım. Kelepçeleri takın.
Ben değilim. Bütün bunlar... Siyah saçları yüz yuvarlak kafasına yapışmış, yüz çizgileri acıyla kasılmış, midesi ekşimiş Tranbel kollarını sobeke uzattı ve yüzü koyun yere devrildi.
Ona dokunan olmadı şef diye şaşırdı polislerden biri.
Cesetten bir çürük kokusu yükseliyordu. Serkiyeta geç etki gösteren bir zehir seçmiş, böylelikle şantajcının Kenhir'in alarma geçirip hırsızları tutuklamakla görevlendireceği güvenlik güçlerine itirafta bulunmasını önlemişti. Her şey tam istediği gibi olmuş, Tranbel zehre bulanmış ipi çözdükten sonra kumların üzerine atmıştı. O dakikadan itibaren sadece yarım saatlik bir ömrü kalmıştı. Ancak mezarın kapısına ulaşacak, sonra da can çekişecek kadar bir süre.
Kenhir tereddütlüydü. Demek hakikat meydanına zarar vermek isteyen o mobilya tüccarıydı.
Kesinlikle değil diye itiraz etti Sobek. O herif bir maşadan fazla bir şey olamaz.
Bilge kadın polis müdürünün söylediklerini destekledi, ustabaşı da onlara katıldı.
''Bu olay bir şaşırtmacadan başka bir şey değil.'' diye devam etti polis şefi. ''Mehin'in peşini bırakmamak gerek. Tranbel zehirlendi. Bu korkunç uzmanlığı TEP Merkez Laboratuvarı yöneticisi ve generalin dostu doktörden daha iyi kim bilebilir?''
''Bütün bunlar varsayım.'' diye cevap verdi Kenhir.
''İçgüdüm Mehin'in yakında gürültü çıkaracağını söylüyor.'' diye ısrar etti Nübiyeli.
''Ben de öyle düşünüyorum.'' diye destekledi onu bilge kadın. Bana kalırsa giderek daha tehlikeli olacak.
Öyleyse ne yapmalı diye sordu Kenhir endişeyle. Tav Sert'te zarar vermesini önleyemeyeceğine göre.
Firavun Set Naht'a haber verelim diye önerdi ustabaşı.
Sağlam kanıt olmadan mı?
Sorumluluğu üstleniyorum.
Eğer Mehi tehlikede olduğunu anlarsa şiddetli bir tepki gösterir dedi Sobek.
Bize saldırmayı da göze alamaz ya diye öfkelendi mezar katibi.
TEP birlikleri böylesine mantıksız bir emre uymaz.
Ben yine de önlemlerimi alayım dedi Nübiyeli.
Hain de ona içeriden yardım etmeye çalışacak diye hatırlattı Panep.
34. ayrımın sonu. Sayfa 421.